Ayrım 17. Huzurun kaynağı aile. Mehmet Oruç. Sayfa 209. Anneden gelinlik kızına mektup. Genelde kız çocuğu annesine örnek alır. Bunun için anne her haliyle kızına örnek olmalıdır. İşte bütün genç kızlarımıza asırlar önce yaşamış, hali vakti yerinde, soylu bir aileye mensup Ümame Hanım'ın gelinlik çağındaki kızına yazdığı örnek mektubu sunmak istiyoruz. Bilhassa zamanımızda her genç kızın çok ihtiyacı olan bir nasihat bu. Sevgili kızım, bir kız annesi ve babası zengin, asil diye evlenmeye ihtiyaç olmasaydı, senin ve benim hiçbir zaman evlenmeye ihtiyacımız olmazdı. Fakat durum böyle değildir. Yavrum, şimdi sana 40 yıllık evliliğimin tecrübelerine dayanarak bazı nasihatlerde bulunacağım. Bu tavsiyelerimi iyice öğrenip gerektiği şekilde hareket edersen, hayatın boyunca rahat edersin. Kocanla aranız hiçbir zaman bozulmaz. Bu dünyada mutlu bir ömür geçirdiğin gibi, ahirette de ebedi saadete ulaşırsın. Bir, kanaatkar ol. Yani kocan tarafından getirilen yiyecek ve giyecek her şeye memnuniyetle razı ol, kabul et. Çünkü kanaat kalbi huzura kavuşturur. İki, söylenenleri daima iyi dinle ve her zaman kocanın meşru emirlerine itaat üzere bulun. Kocana itiraz etme, onunla kaynaşmaya gayret göster. Bu şekilde hareketlerin aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın rızasına da muvaffak olur. Üç, kocanın görmesi muhtemel her yere itina ve ihtimam göster. Gözüne çirkin bir şeyin ilişmesinden sakın. Dış görünüş içe, kalbe de tesir eder. Evin her zaman temiz ve güzel kokulu olsun. 4. Eşinin yemek saatiyle uyku saatine dikkat etmelisin. Yemeğini adeti nasılsa ona göre hazırlamalısın. Vaktinde uyuması için işlerini zamanında bitir. Çünkü açlık insanı huysuz eder, uykusuzluk ise öfkelenmeye sebep olur. 5. Evinin mallarını ve eşyasını iyi koru. Mal ve eşyayı korumanın senin iyi iş bildiğini gösterir. Yaptığın işlere iyilikleri başına kalkma. Başa kakarsan iyilik pay değerine zarar getirir. 6. Eşinin yakınlarına güzel muamelede bulunun. Güzel muamelede bulun ki o da senin yakınlarına iyi davransın. Gülü seven dikenine de katlanmalıdır. Zaten dünyada nimetler ve mihnetler beraber bulunur. Kocanın evde çocuklarına, yakınlarına karşı otoritesini sarsacak, onu küçük düşürecek söz ve hareketlerde sakın bulunma. 7. Kocanın sırlarını hiç kimseye söyleme. Eğer sırlarını etrafa yayacak olursan sana darılır. Vefasızlık etmeyeceğinden bile emin olmaz. Sevgide azalma olur. 8. Eşine hürmette emirlerini yerine getirmede kusur etmemelisin. Sözlerin aksini söyleyerek ona karşı gelmemelisin. Eğer karşı gelir isyan edersen kızın öfkelenmesine hatta düşmanca hareket etmesine sebep olursun. Eşinin üzüntülü ve kederli zamanlarını sen de öyle görün. Onun üzüntüsünü onunla paylaş. O neşeli ise sen de neşeli görünmeye çalış. 9. Kocana ne kadar hürmet ve tazimde bulunursan kendini ona o kadar çok sevdirirsin. Rızasına ne derece uygun hareket edersen o nispette sevgisini kazanırsın. 10. Kocandan almakta zorlanacağı, gücünün yetmeyeceği şeyleri isteme. Bu hem senin hem de onun helakına sebep olur. Nitekim sevgili peygamberimiz buyuruyor ki, bir zaman gelir ki adamın helakı hanımının, ana babasının ve çocuğunun elinden olur. Onu fakirlikle ayıplarlar, gücünün yetmediği tekliflerde, isteklerde bulunurlar. Böylece o kimse bu istekleri temin için dininin gideceği yollara sapar ve helak olur. 11. Kadının güzel huyusu, saliha olanı eşine cennet nimetidir. Kötüsü, şerlisi de cehennem azabından sayılır. Sen kocana cennet nimeti ol, azap çektirme. Bunları yapabilmen ancak onun isteklerini kendi isteklerine, onun rızasını kendi arzularına tercih etmenle mümkün olabilir. Hep kendi istek ve arzularını ön plana çıkartırsan bu nasihatleri tutabilmen mümkün olmaz. Bir babanın kızına nasihati. Bir İslam büyüğünün kızına nasihati. 40 yıllık bir evlilikten, geçirdiğim acı tatlı hatıralardan ve tecrübelerden sonra kızıma ve dolayısıyla bütün Müslüman kızlara önemli mesajlar, nasihatler sunmak istiyorum. Huzurlu bir evlilik için gençlerin bu mesajlara kulak vermesini arzu ediyorum. Çünkü bunlar dile kolay 40 yılın birikimi. 70'ine merdiven dayamış, kimseden bir beklentisi olmayan, düşüncelerini içinden geldiği gibi ifade eden yaşlı bir Müslümanın samimi tespitleri kabul edin bunları. 1. Kızım nefsine, benliğine ağır gelse de önce şunu kabul et. Erkek bedenen, aklen, ruhen kadından üstündür. Cenab-ı Hak kadını erkeğin himayesine vermiştir. Çünkü ayet-i kerimede erkekler kadınlar üzerine hakimdirler, kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Nisa 34. Buyurulmaktadır. Bunu kabullenmenin sana bir zararı olmaz, aksine çok faydası olur. Kabullenmediğin takdirde netice değişmeyeceği gibi hem dünyada hem de ahirette bunun sıkıntısını çekersin. İki bildiğin şey doğru bile olsa bunu kocana kabul ettirmek için uğraşma, bu hususta onunla cedelleşme, söylemende fayda görüyorsan bir kere söyle, kenara çekil, ister kabul etsin, isterse kabul etmesin. 3. Her cemiyette, her şirkette, her devlette son sözü bir kişi söyler. Bunun mutlaka doğru olması gerekmez ama mutlaka birinin son sözü söylemesi gerekir. Böyle olmazsa cemiyette huzur olmaz, anarşi çıkar. Bunun gibi cemiyetin en küçük birimi olan ailede de son sözü birinin söylemesi lazımdır. Bunun da evin erkeği olduğunu Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Bunun için sen fikrini söyle fakat son sözü kocana bırak. 4. Toplumda insanlar arasında mutlak eşitlik yoktur. Allah-u Teala öyle yaratmıştır. Toplumu yönlendirenlerin, idarecilerin, işyeri sahiplerinin önceliği, geçiş üstünlüğü vardır. Bunların böyle olmasında toplumun menfaati vardır. Bunlara yapılan ayrıcalık, iyilik bunları yapanlara döner. Çünkü bir başkasının hasta olması, işleri düzgün yürütememesi fert fert herkese yansır. Bunun için başbakanın yanında devam doktor bulunuyor. Benim yanımda niçin bulunmuyor? Bu eşitliğe aykırı denilemez. Çünkü onun sağlıklı olması milletin sağlıklı olması demektir. Yine bir işverenin sağlığının yerinde olmaması bütün çalışanlara yansır. İşler kötüye gider, sonunda fabrika kapanır. Bunda patrondan ziyade çalışana zarar olur. Bunun gibi ailede sen dahil herkesin ailenin reisi baba üzerine titremesi lazımdır. Çünkü onun iyiliği aile fertlerinin iyiliğidir. O iyi, sağlıklı olursa herkes iyi ve sağlıklı olur. Çünkü o iyi olursa aile fertlerinin iyiliği için çalışır, hasta olurlarsa onları tedavi ettirir. 5. Kocanın kıymetini bil, hikmet ehli bir zat, sarhoş bile olsa evde bir erkeğin bulunması kadın için büyük nimettir der. Bunu dul kalıp evin idaresi omuzlarına yüklenmiş kadınlar çok iyi bilir. Bunun için evde ben, sen var değil, sadece o var prensibini kendine düstur edin. O varsa biz varız, o yoksa biz yokuz diye düşün. Kendini buna inandır. Birden fazla ben olan yerde huzur olmaz. Huzurun adresi kendini yok farz etmekten geçer. Bunu unutma. 6. Erkeğin işi gerçekten zordur. Bunun için ona yardımcı ol, engel olma. Çünkü o evin geçimini sağlamakla yükümlü olduğu gibi senin ve çocukların her yaptığından mesuldür. Dünyada ve ahirette bunun hesabını verecektir. Kadının ise böyle ağır yükü yoktur. Sadece kendi yaptıklarından mesuldür. Ayrıca erkeğin iyilikleri yayma, kötülükleri mani olma vazifesi vardır. Bu vazife ona farzdır. Bu kadar zor işi yapabilirse ancak cihat sevabı alır erkek. Kadının cihat sevabı alması, cennete girmesi erkeğe göre çok daha kolaydır. Nitekim Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmektir. Mümin bir kadın, kocasına itaati sebebiyle 70 sıddıkın ameli kadar sevaba kavuşur. Bir kadın 5 vakit namazını kılar, Ramazan ayında oruç tutar, namusunu korur ve kocasına itaat ederse dilediği kapıdan cennete girer. İşte sevgili kızım, kısa ve öz olarak huzurlu bir evliliğin yolunu gösterdim sana. İster bu yolda gider, dünyada huzurlu bir ömür sürersin ve ahirette de cennet nimetlerine kavuşursun. İstersen gitmez, dünyanı ve ahiretini kendine zindan edersin, tercih senin. Evlilikle ilgili ve diğer dini, tarihi, sosyal konulardaki önemli bilgiler için www.mehmetoruc.com sitesinden istifade edilebilir. Kız isteme, söz, nişan ve düğün. Önce evliliğin mesuliyeti idrak edilmelidir. Evlenmek isteyen bir erkeğin evli nikahın önemini nasıl yapılacağını, alacağı kızı seçerken nelere dikkat etmek lazım olduğunu ve hanımına, çocuklarına ve akrabasına karşı vazifelerini, davranışlarını önceden öğrenmesi lazımdır. Erkek hanımına karşı iyi huylu, güler yüzlü olmalı, onun yanlış hareketlerine, akla uymayan sözlerine ve işlerine sabretmelidir. Onunla tatlı konuşmalı, onun seviyesine ve aklına uymalıdır. Onunla şakalaşmalı, oynamalıdır. Yemede, giyinmede gücü yettiği kadar eli açık olmalıdır. Dinde, Müslümanlıkta kadınların bilmesi farz olan şeyleri elbette öğretmeli. İslamiyet'e uyan doğru din adamlarının yazmış olduğu İlmihal kitabı alıp okutmalıdır. Hanımının giyinmesinde, evden dışarı çıkmasında çok sıkı davranmamalı ve başıboş da bırakmamalıdır. Kendini ve hanımını şüpheye, iftiraya düşürecek hallerden sakınmaya çok önem vermelidir. Hanımını yabancı erkeklerin bulunduğu yerlere göndermemeli, yabancıları görmesine mani olmalıdır. Ev işleriyle vakit geçirmesi kadının zevki olmalıdır, ona sert davranmamalıdır. Şaka olarak da kızgın olunca da hiçbir zaman boşamak, ayrılmak lafını ağza almamalı, bir defa daha evlenmek lafı etmemelidir. İleri sayfalarda daha geniş olarak vereceğimiz evlilik sonrası lüzum bilgileri öğrenip evliliğe hazır hale geldikten sonra uygun namzetin kapısı çalınmalıdır. Talip olan uygun ise nazlanmamalı. Ölçülerini vermeye çalıştığımız titiz bir araştırmadan, soruşturmadan sonra seçilen gelin namzetine aile büyükleri vasıtasıyla talip olunmalıdır. Kız istemeye gitme esnasında haram olmayan mahalli adetlere uymak iyi olur. Kız tarafı da kendi araştırmalarını yapar. İstenilen şartlara haiz bir genç ise teklife olumlu cevap vermelidir. Fazla naz yapmamalıdır. Hadis-i şerifte, dindar, güzel ahlaklı bir genç, kızınızı istediğinde kızınızı ona verin. Şayet böyle yapmazsanız, geri çeviriverirseniz o zaman fitne ve fesat yayılır. Karşılıklı mutabakat sağlandıktan sonra söz kesilir, sözden sonra da nişan yapılır. Gerek söz kesmede, gerek nişanda dine aykırı olmayan, bilhassa kadınlar arasında yapılan örf adetlere, eğlenceleri mani olmamalıdır. Genç kızın veya ailesinin arzuları, özlemleri olabilir, bunlara ne lüzumu var dememelidir. Söz kesme, nişan merasimlerindeki adetleri sıradan şeyler olarak görmemelidir. Bunlar yılların verdiği tecrübelere dayanmaktadır. Sık sık tekrarladığımız gibi dinimize aykırı haram olmayan her merasim, vakit ve imkanlar müsait ise yerine getirilmelidir. İmkanlar müsait ise dedik, maddi imkanlar bu merasimlere, alışverişlere müsait değilse her iki tarafın da sıkıntıya girmesi, bu yüzden birbirini üzmesi uygun değildir. Evlilik hazırlıklarında tarafları maddi sıkıntıya sokacak her hareketten kaçınmak gerekir. Şu var ki örf ve adetler ayıplanma korkusu hiçbir zaman dinimizin emir ve yasaklarının önüne geçmemelidir. Dinimize aykırı işlerden hayır gelmez. Bazı kimseler söz kestikten sonra hatta söz kesme esnasında dine nikah yaptırıyorlar. Düğünün ne zaman olacağı bile belli olmadığı böyle bir durumda nikah yaptırmak çok sakıncalıdır. İleride telafisi mümkün olmayan üzüntülere sebep olmaktadır. Dini nikah genelde düğüne bir veya iki ay kala belediye nikah dairesindeki işlemler tamamlandıktan sonra yapılır. Önceden dini nikah yapılınca gençler nasıl olsa nikahımız var diye ileri safhada yakınlık kuruyorlar. Daha sonra aileler arasındaki veya gençler arasındaki anlaşmamazlık gibi sebeplerle evlilik gerçekleşmediği zamanlarda aileler, bilhassa kız tarafı büyük sıkıntı yaşamaktadır. Ayrıca dini nikah yapılınca kız onun hanımı hükmünde olur. Dolayısıyla onun yaptığı her işten mesuldür. İşlediği günahlar nikahlısına da yazılıdır. Nişanlılık devresinin uzun tutulması da pek çok yönden sakıncalıdır. Nişandan sonra 3-4 ay içinde düğünün yapılması idealdir. Hayırlı işi geciktirmemelidir. Çünkü hayırlı işin manisi fazla olur. Dedikodu, fitne araya girer, hayırlı iş kalır. Başlık parası. Bazı bölgelerde kızı vermek için başlık parası istenmektedir. Kızın babasının veya akrabasının nikahı veya kızı vermeye razı olmaları için damattan istedikleri para veya mal rüşvet olur. Rüşvet ise haramdır. Hadis-i şerefte buyuruldu ki, rüşvet alan da veren de cehennemdedir. Erkek de kız da evlattır. İnsan evladının mesut olması için elinden gelen yardımı yapmalı. Damattan para almak yerine gücünün yettiği nispetle damada yardım etmelidir. Kız evladın kıymeti büyüktür. Hadis-i şerifte kimin kız çocukları olur, onların sıkıntılarına katlanır, iyi yetiştirir ve dengiyle evlendirirse bu kız çocukları onun için cehenneme perde olur buyuruldu. Başlık parası yüzünden evlenemeyen, bu yüzden sıkıntıya düşen pek çok genç görülmektedir. Evliliği zorlaştırmak günahtır. Başlık parası denilen kötü adetin birçok yöreden kalktığını işitiyoruz. Halen bazı bölgelerde devam eden bu adetin kaldırılmasına çalışmak gerekir. Hazreti Fatıma'nın çeyizi. Binlerce genç düğünde istenen takı, çeyiz ve ev eşyası yüzünden evlilikten korkmaktadırlar. Gençler evlenemedikleri için haram işlemekle karşı karşıya kalmaktadırlar. Çeyiz ve takı hususunda bize en güzel örnek Resulullah Efendimizin uygulamaları olmalıdır. Hazreti Ali'nin vermiş olduğu mehrin bir kısmı ile Hazreti Fatıma validemiz için alınan çeyiz ve ev eşyası 18 parçadan ibarettir. Resul-i Ekrem 400 dirhemlik mehirden Hazreti Ebu Bekir'e 63 dirhem vererek çeyiz satın almak üzere onu çarşıya gönderdi. Bunların taşınmasına yardım etmek üzere Hazreti Selman ile Hazreti Bilal'i yardımcı verdi. Alınan 18 parça eşya şunlardır. 3 adet minder, 1 adet seccade, 1 adet içi hurma lifiyle doldurulmuş yüz yastığı, 2 adet el değirmeni, 1 adet su tulumu, 1 adet su testisi, 1 adet meşin su bardağı, 1 adet elek, 1 adet havlu, 1 adet koç postu, 1 adet alaca kilim, 1 adet sedir divan, 2 adet Yemen işi alaca elbise, 1 adet kadife yorga. Hazreti Ebubekir bunları getirdiğinde cihanın fahri ebedisi Hazreti Muhammed yaşlı gözlerle şöyle dua etti. Ya Rabbi, senin sevmediğin israftan çekinen kimselere bu eşyayı hayırlı kıl. İşte Hazreti Fatma bir ev için en zaruri ihtiyaçlardan bulunan bu kadarcık bir ev eşyası ile gelin oldu. Zamanımızda yapılan düğünlerde o derece lüks ve israfa kaçılmaktadır ki bir yuvayı kurmak pahasına oğlan ve kızın babaları maddi yönden çökmektedirler. Birçok ailede istenilen eşyalarının fazlalığı yüzünden çocuklarını evlendirememektedir. Müslümanların bu konuda çok anlayışlı olması lazımdır. Eşya yüzünden ayrılan pek çok kimse vardır. Hali vakti müsait kız babaları gerekirse bütün masrafları üzerine almalıdır. İmanlı, temiz gençlere sahip çıkılmalıdır. Tabii ki yaptıklarında daha sonra başa kalkmamalıdır. Çoğu zaman yapılan eşya ile bir tuhafiye ve konfeksiyon mağazası açmak mümkün olabilir. Bunların hepsini giymeye bir ömür kafi gelmez. İnsan daraldığı zaman satayım dese kıymeti üzerinden müşteri bulması mümkün değildir. Bunların çoğu sandıklarda çürür ve bozulur gider. Bizlere ibret olması için Hazreti Aişe validemizin ev eşyasına bildirelim. 1 adet sedir, 1 adet hasır, 1 adet yatak, 1 adet yastık, 2 adet çanak, un ve hurma koymak için 1 adet su kabı, 1 adet su tası. Nikahtan önce iman bilgileri tazelenmeli. Evlilik hazırlıkları bitirilip düğün tarihi belli olduktan sonra sıra nikaha gelir. Dini nikahın geçerli olabilmesi için gençlerin zaruri iman ve ibadet bilgilerini bilmeleri gerekir. Anası babası Müslüman oldukları için Müslüman sayılan çocuklar baliğa oldukları zaman imanı ve İslam'ı bilmezlerse, anlatamazlarsa mürtet olurlar. Belli dini olmadığı için milletsiz kafir olur. Böyle gençlere bali olunca imanı ve İslam'ı anlatmalı, ona da söyletmelidir. Yani Allahu Teala'nın sıfatlarını ve imanın altı şartını, amentüyü öğretmelidir. Müslüman ana babanın çocuğu akıl bali olduğu zaman yalnız La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demekle Müslüman olmaz. İmanı ve İslam'ı bilmesi, anlatması da lazımdır. İmanı anlatmak demek, inanılacak altı şeyi anlamak ve sorunca söylemek demektir. İslam bilmek demek, Allahu Teala'nın emirlerinin ve yasaklarının hepsini kabul etmektir. Ben Müslümanım demekle Müslüman olmaz. Evlenecek kadın veya erkek alacağı kimseye imanı, İslam'ı sormalı, söyletmeli veya İslam nikahı yapan kimse evlenecek kıza ve erkeğe amentü ve manalarını söyleyip tasdik ettirmelidir. Bundan sonra nikahlarını kıymalıdır. İmanı İslam bilmeyenin İslam nikahı kıyılamaz, yani nikah sahih olmaz. Çocuklarına imanı İslam'ı öğretmeyen analar babalar çocuklarını Müslüman olmaktan mahrum etmiş, kafir olmalarına sebep olmuş olurlar. Çocuklarıyla birlikte kendileri de cehennemde bunun cezasının azabını çekerler. Namazları, oruçları ve hacca gitmeleri kendilerini bu azaptan kurtaramaz. Çünkü başkasının hele kendi yavrularının kafir olmasına sebep olan kimse de kafir olur. Büyük alim Seyyid Abdülhakimi Arvasi Hazretleri, evladın valideyni, anne ve babası üzerinde üç hakkı vardır. Müslüman ismi koymak, akil oldukta kitabet, ilim ve İslamiyeti öğretmek, bali oldukta dini ve ahlakı güzel bir Müslüman ile evlendirmektir, buyururdu. Çocuklarını böyle evlendiren ana baba ve akrabası, hatta ahbabı ve hatta komşuları böyle evlendirince çok sevap kazanırlar. Gençler böyle bir saadet yuvası kurmak için İslam bilgilerini ve İslam'ın güzel ahlakını öğrenmek için çalışırlar. Bunun için eskiden nikahtan önce gençlere tövbe, istiğfar ettirilir. Sonra bilinmesi gereken zaruri iman bilgileri anlatılırdı. Bu zaruri bilgilerden bazıları kitabın sonuna konulmuştur. Ayrıca Hakikat kitabının namaz kitabı ve İslam ahlakı kitapları okunup bu zaruri dini bilgiler daha geniş şekilde öğrenilmeli, bunları bilenler ise bilgilerini tazelemelidir. Nikah öncesi tevbe istiğfar. Eskiden nikahtan önce şöyle tövbe istiğfar yapılır, düğünden sonra da her cuma akşamı tekrarlanırdı. Ya Rabbi, hini buluğumdan bu ana gelinceye kadar İslam düşmanlarına ve bid'at ehline aldanarak edindiğim yanlış, bozuk itikatlarıma ve bid'at fısk olan söylediklerime, dinlediklerime, gördüklerime ve işlediklerime nadim oldum, pişman oldum. Bir daha böyle yanlış inanmaya ve yapmamaya azm, cezm ve kast eyledim. Peygamberlerin evveli Adem aleyhisselam ve ahiri bizim sevgili peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdır. Bu iki peygamberi ve ikisi arasında gelmiş geçmiş peygamberlerin cümlesine iman ettim. Hepsi haktır, sadıktır, bildirdikleri doğrudur. Amentü billah ve bima caemin indillah. Ala muradillah ve amentü bi resulillah ve bima caemin indi resulillah ala muradi resulillah. Âmentü billahi ve melâketihi ve kütübihi ve resûlihi vel yevmil âhiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallah teâlâ vel bâsü bâdel mevti hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulullah. Nikah nasıl yapılır? Nikahta bulunanlara şeker, meyve veya şerbet gibi tatlı verilmesi, düğünden ise etli ve tatlı yemek vermek ve düğün ziyafetine çağrılınca yemeğe gitmek düğünü tanıdıklara duyurmak sünnettir. Nikahta imam bulunması, belli şeyler okuması şart değildir. Bu imam nikahı değil, İslam nikahıdır. Evlenecek bir Müslüman önce belediyede evlenme memurluğuna başvurup gerekli kanun işlemleri tamamlamalı, evlilik cüzdanını almalıdır. Bundan sonra düğünden önce İslam nikahı da yapılır, Allahu Teala'nın emri yerine getirilmiş olur, kanuna uygun evlenmeyen suç işlemiş olur, İslam nikahı yapmayan günah işlemiş olur, Müslüman suç ve günah işlememelidir, suç işleyerek cezaya çarpılmak da günahtır. Dinimize göre nikah şöyle yapılır. İki veya daha çok Müslüman erkek toplanır. Daha önceden alınan eşyalar ve takılar mehri muaccel, peşin mehir kabul edilerek anlaşma yapılır. Toplantıda mehri müeccel için kadının vekili altın sayısını söyler, bir sayıda uyuşulur. Nikah kıyacak kimse önce erkeğin adını mesela Ahmet oğlu Salih yazar, sonra kızın adını mesela Ömer kızı Ayşe yazar, sonra kadının vekilini ve iki erkek şahidin adını yazar, sonra uyuştukları mehri müecceli yazar, sonra istiğfar okur, Euzu Besmele okur, Elhamdülillahillezî zevvecel ervaha bil eşbah ve ehellen nikaha ve harre mesifah ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedinillezî beyyene i harame ve i mübah ve ala alihi ve eshabi hille zine hüm ehlüs salahi vel felah der. Euzu Besmele çekip Nur suresinin 32. ayetini okur. Sadakallahül azim deyip kale Resulullah en nikahu sünneti femen ragibe an sünneti feleyse minni sadaka Resulullah, Bismillahi ve ala sünneti Resulullah der. Sonra kızın vekiline dönüp Allahu Teala'nın emri şerifi ile ve Peygamberimiz Hazreti Muhammed'den il Mustafa Efendimiz'in sünneti seniyyesi ile ve amelde mezhebimizin imamı, İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin içtihadı ile ve hazır olan Müslümanların şehadetleriyle vekili olduğun Ömer kızı Ayşe'yi lira, mehri müeccel ve aralarında malum olan mehri müeccel ile talibi olan Ahmet oğlu Salih'a tezvice helalliğe vermeye vekaletin hasebi ile verdin mi der. Verdim dedikten sonra damada dönüp yine Bismillahi ve Ala'dan başlayıp okur. Sen dahi Ömer kızı Ayşe'yi nokta nokta lira mehri müeccel ve aranızda malum olan mehri muaccel ile aldın mı der. Damat bu mehir ile aldım der. Her ikisine üçer kere sorar ve cevap alır. Sonra ben dahi akdi nikah ettim der. Taraflara bir defa sorup cevap almak farz, üç defa tekrarlamak sünnettir. Nikah duası. Sonra şu duayı okur. Allahümme ec'al hazel akde meymünen mübareken vec'al beyne hüma ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la tec'al beyne hüma nefreten ve fitneten ve firara. Allahümme ellif beyne hüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva ve kema ellefte beyne Muhammedin ve Hadice Tel Kübra ve Ayşe te il müminine ve beyne Ali'in ve Fatıma te Zehra. Allahümme atile hüma evladen, salihan ve ömren, tavilen ve rızkan, vasiyan. Rabbena hep lena min ez vacina ve zürriyatina kurrete ayin vec'alna lil müttekina imama. Rabbena atina fit dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kına azabennar. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamün alel mürselin vel hamdülillahi rabbil alemin. Bu da ve bundan önceki sayfadaki dua ve ayetleri Arapça aslından okumak isteyenler yayın evimizin neşrettiği 365 gün dua Mehmet Oruç kitabına bakabilirler. Son Fatiha der. Bu duayı Peygamber Efendimiz ve bütün alimler, veliler okudular. Bunu okuyunca karı koca arasında ölünceye kadar muhabbet mevcut olur. Rahat ve huzur içinde yaşarlardı. Evlerinden bereket eksik olmaz. Tecdid-i nikah, evlendikten sonra da zaman zaman nikahı tazelemek iyi olur. Bilmeyerek insan küfre düşürücü bir davranışta bulunabilir. Böyle bir durumda iman gittiği için nikah da gider. Tövbe istiğfarla kelime-i şehadet getirmekle iman geri gelir. Fakat nikah tazelenmedikçe geri gelmez. Bunun için tecdid-i imandan sonra iki şahit yanında tecdid-i nikah yapmak iyi olur. Kolaylık olmak için nikahı yenilemeye hanımdan, istediğin zaman nikahımı tazelemek üzere seni vekil tayin ettim şeklinde vekalet almalı. İki şahit yanında, öteden beri nikahım altında bulunan hanımımı onun tarafından vekil olarak ve tarafımdan asil olarak kendime nikah ettim demelidir. Camilerde cuma akşamları yapılan meçhur tecdid-i iman ve tecdid-i nikahı cemaat ile okumak bu hikme dayanmaktadır. Camide imam efendi yukarıdaki ifadeyi cemaat ile birlikte söylerse cemaat birbirine şahit olmuş, hanımından vekalet alanların nikahları tazelenmiş olur. Cemaat ile birlikte Allahümme inni iridu en üneci didel imane ve nikahe tecdiden bi kavli la ilahe illallah Muhammedun Resulullah duasını okuyanlar imanızı la ilahe illallah sözüyle yenileyin hadisi şerifindeki emre uymuş olurlar. 17. ayrımın sonu sayfa 224.